أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. A'raf suresinin huzurundayız. Peygamberleri şöyle hidayet rehberi olma özellikleriyle huzurumuza getiren ama bizi onların huzurunda tutan bir sure. Bir anlamda sanki huzur dersleri mi desek böyle surelerle beraber olmaya, hani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle okunacak. Huzur veriyor ya da bu bizi huzura alıyor ya da bizim huzurumuza gerçekler geliyor. Ne kadar? Yani önümüzden geçit yapıyorlar sanki Adem aleyhisselam önce geldi karşımıza. Allah öyle istedi. Beni buna layık gördü Allah. Dur dedi, sen bekle, madem ki Araf'ın huzurunda kendini buldun, madem ki benim huzuruma geldin, bak ben senin huzurundan geçit yaptıracağım peygamberleri dedi sanki Allah. Önce Adem aleyhisselam. Hatta ondan daha önce bir 10 ayetle bir genel muhteva, bir özel tanıtım yapıldı sure adına. Bir ön söz demeyeceğim. Çünkü ön söz, son söz Kur'an'la ilgili pek anlam taşımıyor. Evet, ilk 10 ayette sanki surede anlatılan konuların bir özel hatırlatılması yapıldı idiydi bize. Sonra Adem aleyhisselam, yani ben, yanında Havva annemiz, yani ben, yani benim ilkim ben adına bana tanıtılmıştı. Onların yaratılışı, sırat-ı müstakimde yollanmaları, yolda olmaları ama o müstakim sırat ki Allah o yol üzerinde ama şeytan da o yol üzerinde beni de bırakmış Allah o yola ve o yolda nebiler var, sıddıklar var, şehitler var, salihler var o yol üzerinde. Onlar önümden geçip gidiyorlar ama Adem şahsında. Vay! Neredeyse her an aynı olayı yaşadığım gibi geliyor bana. İşte hemen yanı başımda ama bazen önümde yok, bazen arkamda. Ya itekleyerek ya geriye çekerek, bazen sağdan bazen soldan vurarak o iblis hemen yanı başımda. Ah şu babamı ve de anamı cennetten alan var ya, meğer benim imtihan sorularımın başı ya da önemli bir noktasıymış. İşte o var yanı başımda. Derken onu dinleyenlerin gideceği yer ama Adem'le beraber olacak. Yani Adem'le birlik yaşayacak olanların, Adem'in yolunda olacak olanların varacağı yer. Cennet ve cehennem sahneleri gözümün önünde. Ve ki cennete gidecekler ve cehenneme gidecekler bir bir sanki önümden geçerken üstünde, yani Araf denilen bir yer ki üstünde nice özel insanların etrafı seyru temaşa ettiği bir gerçek var karşımda şimdi. Yani surenin adı oradan galiba, bir Araf ve üstündekiler. Sonra işte bu gerçeklerle birlik hesap kitap formu bana tanıtıldıktan sonra bakıyorum peygamberler sıraya girmişler. Sanki bir dakika ben önceydim diye Nuh aleyhisselam. Evet, 950 yıllık bir uğraşı. İnsanlara neler ve neler anlatmış, ama nasıl anlatmış, ama nasıl da sabırlı davranmış. Aktif sabrın özel örneği olarak Nuh aleyhisselam. Ne olmuş sonunda? Dinlememişler. Dinlemek istememişler mi? Bilemem ama dinlememişler. Fakat bile bile dinlemedikleri de bir gerçek. Evet, sonuç bir gemi, bir peygamber gemisi. Binenler kurtulmuş, geri kalanlar suya gark olmuşlar. Arkasından tarih sahnesine göre arkasından ama Araf suresine göre de arkasından Hud aleyhisselam, o da dünyayı cennetleştirmeye çalışan bir sapık toplumu, yine de her şeye rağmen hidayete, yani cennet yoluna, yani Allah'ı razı etme programına davet ederken görüyoruz. Ama nasıl da uğraşıyor. Hep aynı şeyler, yani Hazreti Nuh ile Hazreti Hud'un dediklerinin çok öyle bir özde farkı yok aslında, sadece muhataptan kaynaklanan bir fark var. Bunu bir sonraki, hatta bir daha sonraki peygamberlerde daha açık görüyoruz. Yani arkasından Salih aleyhisselam, o da Semud kavminin ortasında. Tıpkı Ad kavminin ortasında Hud aleyhisselam gibi. Evet, Ad kavmi dünyayı cennet yapmaya çalışıyordu. Ama Semud kavmi dünyada ebedi kalacağını zanneden bir toplumdu. Öyle farz etmiştiler, öyle kabul etmiştiler, hesaplarını ona göre yapmıştılar. Heyhat, hep yanılgı. Tıpkı Nuh Aleyhisselam döneminde hatta özel oğlunun yanılgısı gibi. Ben neyle kurtulacağımı ben hesaplarım, ben bilirim. Dağa çıkar, yükseğe çıkar, ayarlarım. Kasamı genişletir, kesemi büyütür, şirrim ben ayarlarım. Çevremi, işimi, derdimi, sıkıntımı ona göre belirlerim dercesine insanlar kendi kendilerine yol buldular. Ama helak. Ama ondan sonraki toplum daha belirgindi. Yani kendi yaptıkları yanlışı topluma mal etme uğruna Lut kavminkine ne demeli? Hep kendileri gibi istiyordu herkesi. Öyle yapıyorlar, öyle istiyorlardı. Ama onlar da helak oldular. Hazreti Lut'un tüm uğraşılarına rağmen. Evet, böyle bir hayat. Arkasından Şuayb Aleyhisselam geldi karşımıza. Sanki biz ekran başında mıyız? Öyle değil. Sanki biz Kur'an başındayız. Evet. Yani Allah bize, bizim gözümüze, ama şu iki gözümüze, ama bir de onun arkasındaki iki kalp gözümüze mi, tek göz mü kalp gözü neyse işte o gözümüze, ama basiretimize, firasetimize, imanımıza, İslamımıza, hem ki ihsanımıza hitap ederek, buyurun size gerçekler, bakın Adem'den sonra Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb, peygamberler ki bunlar benim dediklerimle toplumda örnek insanlar, siz bu örnekleri örnek alıp kendinize örnek bilip onların örnekliğinde yaşarsanız, gemiyle kurtulan, rüzgardan kurtulan, sarsıntıdan kurtulan, şehrin alt üst edilmesinden kurtulan, darmadağın edilen, paramparça edilen ama helak edilen ama azap edilen insanlardan olmaktan kurtulmanın tek yolunu öyle bulabilirsiniz diyordu Allah. Öyleydi toplumlar, beşi arka arkaya, hep helak olan toplumlardı. Arkasından bir peygamber daha geldi ki, onun işi başından aşkın. Niye öyle dedim ki? Yani diğer peygamberlerin öyle değil mi? Yani Musa Aleyhisselam çok uğraştı da sanki Hazreti Nuh kadar mı uğraştı? Evet, zaman olarak Hazreti Nuh elbette önde gidiyordu. Ama Hazreti Musa'nın çektiklerine ne demeli? Hatta Aleyhisselatü Vesselam bile Allah kardeşim Musa'ya merhamet etsin diyecek kadar elbette kavmi ona çok çektirmişti. Hem ki inanmak bilmez bir toplumdu. İnkarda envai türlü çeşit numaralar icat ediyorlardı. Ne yapacakları belli olmuyor, olaya nasıl bakacakları belli olmuyordu. Nereden vurup nereden çıkacaklarını hiç kimse sanki hesap edemiyordu. Çünkü iplerin ucu galiba ama net şeytandaydı. O da ne yapacağını, ne edeceğini, kime dansın, kime etsindi. Sapıktı, sapkındı, şaşkındı. Her bir taraftan vurup edip delik deşik darmadağın ediyordu muhatabını. İşte öyle bir toplumsal yapı. Onlar böyle hayatlarını sürdürüp gittiler. Ve 162. ayetten sonra Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşayan bir toplumun macerasını, hikayesini, haritasını gördük. Toplum üçe ayrılmıştı. Yasağı çiğneyenler, yani cumartesi balık avı yasağına dikkat etmeyenler. Fakat buna rağmen yasağa dikkat edenler ama sonunda uyarmaktan bıkıp usanıp vazgeçenler ve üçüncü grup, Allah ne isterse biz ona devam ederiz. Allah'ın istediği gibi olmak zorundayız. Peygamber örnekliğinde yaşarız diyenler, uyaranlar, hiç olmazsa onlar adam olur ama değilse Allah'tan bize bir mazeret olur. Hiç olmazsa bizim Allah'a bir özür beyanımız olur diyenler, işte böyle bir toplumsal yapının huzurundaydık. Ya da bu kavim de önümüzden gelip geçti böyle yavaş yavaş, bir bir anlata anlata, anlayın diye haykıra haykıra ya da yalvara yalvara belki de hatta. Çünkü zaman zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de sanki haşa ama Cenab-ı Hak böyle üzülerek beyan edeyim ki dercesine kendi isteklerinin, kendi dediklerinin, kendi azabının, kendi ikabının ya da kendi mükafatının mazeretlerini beyan ediyor. Ben söyledim ama ben peygamber gönderdim ama ben azap etmek istemem ama ben kullara zulmetmem ama insanlar kendileri bu yanlış içindeler gibi öyle hatırlatmalarda bulunuyor Allah. İşte burada da bu toplumu öyle gözümüzün önüne serdi Allah. Evet, toplum üçe ayrılmıştı. Yanlış yapanlar, onları uyaranlar, sonra uyarıdan vazgeçenler ama uyarıya devam edenler. Yanlış yapanlar alçak, zelil, maymunlar haline geldiler. Uyarıdan bıkanlar, bir azap da onların olsun tabii. Çünkü Allah'tan izin gelmeden bıkmıştılar. Hatta siz Hazreti Yunus'u hemen hatırlayın isterseniz. benim anlatma zorluğum olmasın. Yani Allah'tan bir izin gelmeden toplumunu uyarıdan vazgeçen ya da kendi kendine karar veren peygamber olduğu halde yanlış yaptığını bildiğimiz bir Yunus Aleyhisselam. Ama uyarıya devam eden, yanlışa dikkat eden, hayır bu benim görevimdir ama siz de yapmayın vazgeçin diyen, bu işe ısrarla ve ama gücü yettiğince, elinden geldiğince devam eden insanlar, onlara da Allah elbette mükafatlar verecekti. Diyordu ki, biz o kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Kendilerine lütuf olarak, ihsan olarak nice nice imkanlar verdik diyordu. Sonra, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا Yeryüzünde onlar, yani o dönemden sonra insanlar, parça parça, bölük bölük, ümmet ümmet, grup grup oldular. Kur'an-ı Kerim'de ümmet sözünün üç ana programda ifade edildiğini görüyoruz. Bir, İbrahim Aleyhisselam için kullanılan bir kelimedir ve sadece İbrahim kendi başına ümmettir. İnne İbrahim'e kâne ummeten, kâniten lillah, hanifen, وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ Yani arkasından sayılan dört özelliği taşıması açısından değerlendirilmiş ve İbrahim Aleyhisselam'a denilmişti ki, evet İbrahim ümmettir. Yani bir başına, evet bir başına ümmettir. Ama hani cemaat olacaktı, hani imamı müezzini olacaktı, hani kapısı bacacısı olacaktı. Ama yani bir ümmet olsun da insanlardan biri, yani bugün sen ümmet ol da o dört özelliği taşı da, aynı özellikleri taşıyan birisi senden önce ümmet olmuşsa git onunla cemaat ol. Ama senden sonra birisi olursa gelsin seninle cemaat olsun. İkinizden hangisi vahyi daha iyi biliyor? Hayatın Allah ve peygamber direktifleri doğrultusunda yaşanmasına daha iyi hakimse o zaman onu dinleyin tabii. O ayrı bir konu. Ama İbrahim Aleyhisselam bir ümmet. Kendi başına bir ümmet. Peki başka? Mesela bir önceki surede de şöyle karşılaşmıştık ümmet kelimesiyle. Hani şu yeryüzünde debelenen varlıklar var ya, ha bir de gökte uçanlar, hepsi illa umamun emsalukum, aynen siz gibi onlar da bir ümmettir. Ya da tersinden siz de onlar gibi bir ümmetsiniz. Yani hayvan sürüleri gibi anlamına da gelebilir elbette. Demek ki grup grup, bölük bölük, yani bir araya toplanmış anlamına ümmetler, topluluklar demektir. Üçüncü bir anlamıyla ikisinin ortasında, Ad kavmi bir ümmettir, Semud kavmi bir ümmettir, Medyenler bir ümmettir. Hatta aleyhissalatü vesselamdan önce geçen bütün insanlar bir ümmet, tilke ummetun kad halet diyor çünkü Allah. İşte bunlar bir ümmet gelip geçtiler. Leha ma kesebet ve aleykum ma kesebtum gibi. Yani siz sizin yaptığınızdan sorumlu olacaksınız, onlar da kendi yaptıklarının hesaplarını çekecekler. Siz hesabı buna göre kurun dercesine Allah böyle bir ümmet anlatır bize. Peki ya burada? وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا Demek ki ortalama bir ümmet tabiri. Yani siz bir grup, birileri bir grup oldular. Paramparça, darmadağın, ama delik deşik, ama bölük pörçük, fakat ayrı ayrı, ayrık ayrık ümmetler oluşturduk biz onları. Çünkü onların asıl iki ana grupta toplanması söz konusu olursa, مِنْهُمْ اَسْصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ سَالِكَ İşte öyle, birileri öyle, birileri de öyle. Yani onlardan kimileri var ki salih ama onlardan kimileri de var ki ondan daha beride. Yani ondan daha beridesi ne anlama gelir ki? Kimileri ötede, kimileri beride mi? Bu tabiri ben Cin suresinde de okuduğumu hatırlıyordum. Beraber okuyalım. Ayet 11. Ve enna minnes salihun ve minna dune zalik. Künna taraika qadada. Buna göre meğer cinler de böyleymiş. Yani kimileri salihmiş, kimileri de dune zalik. Onun berisinde hepimiz taraika qadada böyle ayrı ayrı, farklı farklı, tabaka tabaka, bölüm bölüm, durum durum imişiz diye anlatmışlar onlar. Hani kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cin idi ya, hani cinlerden bir grup şöyle şöyle oldu diye bana vahyolundu diye başlayan surede, meğer onların böyle dediği de peygamberimize vahyolmuş. Hatta onlar şöyle de ifade ediyorlardı 14. ayette. Ve enna minnel müslimun ve minnel qasitun. Yani içimizden kimileri teslim olmuş, içimizden kimileri de dengeyi aşmış, düzeni bozmuş ya da adaletin ötesinde, zulmün içinde kendini bulmuş olabilirler. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا Eğer içimizde birileri, eğer Müslüman idiyseler, Onlar öyle kendi kendilerine yattıkları yerden Müslümanlığı bulmamışlar, aramışlar, ciddiye almışlar, önemine binaen peşi sıra koşmuşlar ve de rüşde ermişler. Hak nedir, batıl nedir, bu işin farkına varmışlar. Ama bu emmel kasitun, diğerleri ve kânû li cehenneme hataba, onlar da cehenneme odun olsunlar. İşte oradan da hatırladığımız kadarıyla demek ki grup grup insanların aslında iki ana grupta toplanması gerekiyormuş. Salihler ve onun berisindekiler. Yani bugün kullandığımız dil ile ben bunu şöyle ifade eden yanayım. Yani ayetin bu bölümünün tercümesi ya da Türkçesi değil söylediğim, öyle anlamayın. Benim anladığım, yani bu ayeti mihver kabul eder, merkez kabul edersem, ben insanları şöyle iki ana grupta topluyorum. Ben, muhataplarımı, ben dışımdaki insanları, ben Ademoğlu olarak, yani bakınca suretiyle insan dediğim varlıkları iki ana grupta topluyorum. Ne diyeceğimi zannettiniz? Erkek ve kadın mı? Aa! Ama başkasına göre belki öyledir işin aslı. Ama bana ne? Ne erkekliği onun elinde ne kadınla. Öyleyse o beni o kadar ilgilendirmiyor ilk etapta. Peki ama ne? Zengin ve fakir mi? Hiç de öyle değil. Peki ya hasta ve sağ? Ama değil. Peki ya esmer ve diğerleri? Ya da beyaz tenli ve başkaları? Veya evi olanlar ve kiracılar? Ya da işçiler ve işverenler? Ya da ak yakalılar ve yakasızlar mı? Ve devam edin bu örneklere. Hayır öyle değil. Müslümanlar ve kafirler. Peki ne anlam oldu bunun? Müslümanlar gelin buraya, kafirler geçin karşıya. Öyle değil. Yani benim onlarla beraberliğim, benim onlarla diyaloğum konusunda önemli bir kriterdir bu. Karşımdakiyle benim diyaloğum konusunda dediğime göre demek ki ben kafirle de diyalog halinde olacağım, Müslümanla da. Ama siz bilmiyor musunuz? Yani mübalağa mı ettim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cehil'le de, Ebu Talip'le de, Ebu Bekir'le de elbette diyalog halindeydi. Onlarla beraberdi, onlarla birlikteydi. Ama diyaloğun merkezine aldığı kriter, ana ölçü, temel ölçüt inançtı. Ha o Müslümandı, o kafirdi, bunu bilerek beraber oluyordu. Elbette bu önemli bir noktaydı. Ben de insanları böyle ikiye ayırıyorum. Muhataplarımı, yani tabir yanlış olmazsa, sahip olmazsa müşterilerimi. Peki, hatta Kur'an anlatırken bile karşımdaki Müslüman olduğunu iddia ediyormuş, karşımdaki kafir olduğunu söylüyormuş. O kadar önemli bile değil bence. Ama mesela Mekke'de gelen sureler anlatırken, bak ey sen insan Ademoğlu Müslüman olsana, bak Müslümanlık güzeldir diye anlatmam gerektiğini zannediyorum. Ama medeni bir sure anlatıyorsam, bak ey Müslüman sen Müslüman olduğunu söylüyorsun ama gel iyi bir Müslüman ol, bak Müslümanlık buymuş demeyi istiyorum. Peki insanları ikiye ayırdım Müslüman ve kafir diye. Ne yapacağım Müslümanları? Onları da ikiye ayırıyorum ben. Yani Müslüman dedik diye bağrıma bastım, üstüme aldım, altıma, kenarıma, yanıma doldurdum böyle. Bir çuvalın ortasında ben etrafında onlar paketledim, denize atmaya götürüyorum gibi değil ki bunlar. O hani dev hikayelerinde olur bazen. Hepsini doldurduk, çuvala götürüyoruz diye. Ama ne yapıyorum peki Müslümanları? Onları da ikiye ayırıyorum. Bir, dinine, imanına güvendiğim, istişareye koştuğum, kız isem gittiğim, oğlan isem vardığım, ticaretine güvendiğim, istişaresine güvendiğim, yanında rahat ettiğim, benden bir parça bildiğim, benim onun parçası olduğuma inandığım ya da daha güzeli aynı vücudun organı olduğumun bilinciyle beraber olduğum insanlar ve diğerleri diye. Onlar da Müslüman mı? Ya da Müslümanlığını söylüyor ya canım. İşte o diğerleri dediğin grup beni aslında bu değerlendirmeyle öyle rahatlatıyor ki yani ne bağırıyorum onlara ne çağırıyorum diğeri ya. Yani biraz uyanık davranmam gerekiyor. Biraz kendimce şöyle daha tatlı, daha güzel bir dil kullanmam gerekiyor. Biraz daha belki onları daha böyle hakka hakikate davet ederken bu yönlerini bilmem gerekiyor. Hepsi o kadar. Değilse onlar da Müslümandır diyeceğim ama işte onlar da öyle Müslüman. Yani hakkında kimi özel uyarıları vardır belki peygamberimin onların da ama insanlara söylemem gerekmiyor. Müslümanım diyorlarsa Müslümandır onlar diyorum ve o diğerleri grubunda yer alıyor onlar. İşte galiba bu ayette de anlatılanlar böyle mi size? Yani insanları Allah böyle grup grup ümmet ümmet bölük bölük eylemiş sonra da minhumus salihun onlardan kimileri salih olmuşlar Allah yolunda, peygamber yolunda. Ya da kitap yolunda, ya da nebiler, sıddıklar, şehitler yolunda, yani cennet yolunda, sırat-ı müstakimde yürümeye çalışanlar, ve minhum dune zalik, ve diğerleri de bunların berisinde, Ben bu ifadeden şöyle tatlı bir görev yüklenmeyi zannediyorum anladığım gibi. Sizde bilmem ifade edebilecek, hissettirebilecek miyim ama benden sonra anlamadıysanız yani anlatamadıysam anlamına değilse anlarsınız anlatabilsem. Siz benden sonra yeniden düşünün. Şöyle bakın. Yani onların kimileri salih, kimileri de fasık ve facir ve kafir ve hain ve cani demiyor Allah. Ya ne diyor? Ve minhum dune zalik. Bunun berisinde yani az gayret ederseniz, biraz daha giderseniz, az eğitilirse bu insanlar, az haktan hakikatten haberdar olmaları artarsa, onlar da salih olmaya adaydır aslında da, ama onlar henüz daha bu işi evet deme seviyesine ermemişler gibi geldi bana. Demek ki bize bir görev yüklüyor aslında bu iş. Çünkü وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah onları, yani öncelikle o ve minhum dune zalik olanları, ama bütün insanları hem hasenat ile hem seyyiat ile dener, imtihan eder. Herkesi mi? Evet aslında. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Böylece dönerler Hakk'a diye ya da acizliklerini fark ederler, dualarını artırırlar, kullukta dururlar, cennet yolunu bırakmazlar, cehennem yoluna taşmazlar diye Allah onlara imtihan soruları gönderdi. Hem hasenat cinsinden hem seyyiat cinsinden. Aa, hani Allah böyle seyyiatı istemezdi bizim adımıza? O bizim ölçümüze göre öyle zaten. Mesela yani birinin oğlunun olması, dükkanında aman işlerinin çok güzel olması, aman her eline attığı yerde kazanması, vay efendim çevresinin ona hep destek olması gibi olaylar, onun adına hasenattır da tam tersi hep seyyiat olur. Yani istemediğimiz sorular. Mesela hastalık istemeyiz, fakirlik istemeyiz, düzensizlik, dengesizlik, iç sıkıntısı, dış problemler istemeyiz. Ama bütün bu istemediklerimiz de bazen bizim başımıza gelir mi? E gelir elbette ama onların bize neye mal olacağına baştan bir hesabımız var mı inanç adına? Yani Allah bütün bunları bizim hayrımıza böyle istemişse, tamam bu verilenlerden de ben Allah'ı razı edebilirim diyorsa kişi, oğlu ölmüşse de cennet kazanır, eşinden ayrılmışsa da cennet kazanır, işi gücü ters düz giderse de cennet kazanır. Ama tabii sıfırı tüketecek seviyeye indirmemesi açısından da Allah'a özel dua ederiz. Yani ya Rabbi sen gücümüzün ötesinde yük yüklemezsin aslında, öyle diyorsun. Çünkü sen Allah olarak, sen ilahımız, sen Rabbimiz olarak la yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyensin. Biz buna böylece iman ediyoruz. Sen dedikten sonra bunun ötesi yoktur. Biz bunu böylece kabul ediyoruz. Ama yani sen elbette benim başıma hangi soruyu gönderdiysen, beni hangi soruyla imtihan edeceksen seninki aynen öylecedir ama aynı zamanda sen Rahman olan Allah, sen Rahim olan Allah bana şöyle de dua etmemi öğütlediğine göre وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةِ لَنَا بِهِ Yani ya Rabbi benim gücümün yetmeyeceği şeylere bana yük olarak yükleme. Aa, zaten yüklemezdi, niye böyle dua ettim tekrar? Aslında Allah'ın bana yüklediği yük benim çekeceğim cinsten de ama ben imanımın zayıflığı, kulluğumun acizliği, gücümün zayıflığı yani benden kaynaklanan özelliklerle o yükü çekemeyeceğim zannına kapılıp da böyle isyana sevk edilmeyeyim. Ya Rabbi sen beni daha iyi bilirsin, beni zorlamayacak şeylerle imtihan et. Yani beni böyle kahredici, sonunda helaki hak edici şeylerle imtihan etme. Benim gücüm bu kadar, benim imanım bu kadar. Onu biraz daha artırdıktan sonra gelecek soruları bana önceden gönderme ya Rabbi dercesine dua etmemizi istiyorsa madem Allah, biz de öylece dua ediyoruz Allah'a. Ya Rabbi imkanım bu kadar, sen iyi bilirsin ama ben kaybedecek bir imtihan sorusuyla karşı karşıya getirme diye. Peki Allah hasenat ve seyyiat ile imtihan edermiş. Yani insanları kendi istekleriyle imtihan etmezmiş. Aslında bu rahmettir biliyor musun? Mesela mal konusu. Bir de evlilik örneği versen. Allah'a birisi yalvarsa ya Rabbi mal, ya Rabbi para diye. Vardı öyle bir tanıdığım 50 milyar diyordu bir vakitler. Bugünün belki 50 milyar doları. Yani bundan 20 yıl öncesinden beri zaman zaman sayıklardı. Yani 5-10 yıl ben onun ağzından duydum. Böyle birisine Allah haber gönderse, kulum ne istiyorsun söyle istediğini vereceğim diye. Aman tevbe etsin, pişman olsun, aklını başına alsın, geri dönsün. Bence hemen şöyle desin, aman ya Rabbi ben onu bilir bilmez söylemişim, bir hırs bu biliyorsun, insanoğluna vermişsin, o bölümü de var tabii ama aman beni bana bırakma, ben bugünkü hesaba göre bile doğruyu bulamayabilirim. Kaldı ki yarını hiç bilemem. Sen benim hayrım için, sen benim cennetim için, sen benim kulluğum için, sen benim bundan sonraki hayatım için. bana ne daha iyiyse, nasıl olması daha iyiyse sen onları lütfet bana ya Rabbi diye dua etmeli değil mi aklı başındaysa? Ben onun bir benzerini de evlilikle ilgili söylüyorum. Yani ya Rab evlilik konusunda bana şöyle bir eş diye yalvarırsa birisi, yani model çizerse, hani kalender meşrep olabilir adam değil mi? Öyle güzel çirkin aramaz ama boyu şöyle olsun, eni böyle olsun, kasası şöyle, parası böyle, güzelliği böyle, burnu böyle, ağzı böyle olsun diye hani sayarlar ya, liste verirler sanki Allah'a. Allah da elçisini gönderse dese söyle o kuluma nasıl bir şey istiyorsa aynen yaratıvereyim çizsin modelinde. Aklını başına al diyelim öyle bir adama, dikkat et. Sen bugününe göre istemede bile yanılgılarla dolu bir kafa yapısına sahipsin. Yarını bilmez, yarından sonrayı anlamazsın. Aman ha dikkat et demek zorundayız elbette. Yani hasenat ve seyyiat Allah'ın bize gönderdiği soru modellerinin bizim bakış açımızda değerlendirmesidir. Ama bütün bunlar neden geliyormuş? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye. Nereye? Hakka dönsünler. Kulluğa dönsünler. Müstakim sıratta olmaya dönsünler. Allah'a dönecekleri bilincine dönsünler. Hesaba çekilecekleri bilincine dönsünler diye. Ama bütün bunlara rağmen فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ Evet, onların arkasından birilerini yarattı Allah. Dünyada görev alanına, yani Adem nesli olarak kulluk pozisyonuna, yani halife olma görev başına birileri geldiler. Onlar kitaba varis oldular bu sefer. Yani yasa ve yazgının var kılınması, halife olarak Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılınması görevini onlar üstlendiler ama يَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَى Şu alçak, şu basit, şu adi, şu dünya ve dünyalık adına sadece dünyada kalacak getirisi olan şeyler var ya, onları toplamaya başladılar. Bütün işleri o oldu. دَعْوَيَ قُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا Yani sonunda yine de ümitleri var adamların, ne kadar da pişkinler. Yani biz böyle yapalım, dünyaya taparcasına, kulu kölesi olurcasına, tanrılaştırılmış bir dünyanın çocuğu gibi davranalım, hep dünya, hep dünyalık peşinde, hep mal, hep mülk peşinde olalım. Evet, ama bütün bunlar bize elbette bir vebaldir, bir sorumluluktur, bir yanlıştır. Ama arkasından elbette Rabbimiz mağfiret edecektir. Biz bekleriz, onun istiğfarıyla yanlışlarımızı yok edeceğine inanıyoruz, istiğfar ederiz. O da bize mağfiretini lütfeder, affını lütfeder. Hatta buna rağmen yine de ve in yetihim aradun mislu yahudu. Dahası benzeri bir dünyalık, bir şan, bir şöhret, bir mal, bir makam, bir mevki, bir dünyalık yani bir yağlı paça, bir yağlı kemik bile edinmeye bir yol bulsalar hemen üşüşür, hemen düşüşürler üzerine. Elem yu'had aleyhim nisaful kitab. Yani onlar şöyle bir yasaya, şöyle bir yazgıya, şöyle bir anlaşmaya, şöyle bir misaka imza atmadılar mı? Kalıplarını basmadılar mı? Evet demediler mi? En la yekulu alallahi illal hak. Allah konusunda sadece hakkı söyleyecektiler. Allah'a sadece hakikat izafe edecektiler. Allah'ın dediklerini Allah dedi diyecektiler. Allah'tan başkasına ait sözleri Allah'a izafe etmeyecektiler. Sadece Allah'ın sözünü Allah'tan bilecek ve onun peşinde gidecektiler. Böyle bir söz vermemişler miydi? Ve darasu mafi ve bunun eğitimini de yapmışlardı aslında, biliyorlardı. Allah onlara kitap göndermişti. O kitabın içindekileri bilmek zorundaydılar. Bunun eğitimini almak zorundaydılar. Yani sonunda ve darul ahiretu hayrul lillezine yettekun bilsinler ki ahir yurt, ahirdeki, ahiretteki bina ev işte o ancak müttakilere hayırlıdır. Garip bir kelime. Dünyanın evinden söz edilmiyor Kur'an'da da, ahiretteki evden söz ediyor hep. Yani ahiretteki evden söz ediliyor hep. Buna göre insanlar ahiretteki evi unutuyorlar. Sonra da dünyadaki evler peşinde ömür tüketiyorlar. Ata evlat birbirine giriyor. Kardeş kardeş amansız düşman oluyor. İnsan hayatını gömüyor, sonra kendini gömüyor oraya. Bazen de öyle oluyor tabii. Yani yok efendim bina göçtü de temeller kaçtı da anlamına değil bu dediğim. Elbette yani o ev onun mezarı olmuyor. Gerçi şimdi evlerde ölüm yerine hastanelerde ölüm daha tercih ediliyor belki. Ama hastane sahipleri de hastanemizde ölmesin de ölecekse eve götürün bunu, evde ölsün. Hastanenin bilançosunda ölüm oranı az olsun diyorlarmış. Efela tahmin. Hiç aklınız ermez misin? Hiç bilmiyor musunuz? Hiç düşünmediniz mi? Yani o kadar enteresan bir soru ki. bütün red cevaplarını ya da aykırı cevapları ya da itirazların tümünü baştan kapatan bir cevap, bir soru. Yani efela takilun. Aklınız yok mu sizin? Aklınız ermiyor mu? Aklınızı bu işe kullanmayacaksınız da ne yapacaksınız? Ne zaman kullanacaksınız? Ben buradan esinlenerek bazen imanınızın bugün faydasını görmeyecektinizde hayrola dediğim oluyor cenaze sonralarında veya öyle bir bela ve musibet ertesinde. Yani adam imanıyla hareket etse rahat edecek ama imanı rafa kaldırmış ya da evde bırakmış ya da paketlemiş göndermiş başka bir yere. Aman Allah'ım ağzına gelenleri söylüyor ya da ne dediğini bilmiyor. Ama yani imanının bugün faydasını görmeyeceksin de niye inanmıştın demem gerekmiyor mu? İşte efela takilun, aklın ermez mi senin? Hiç düşünmedin mi? Mesela adamın mahallesini tarif ediyorsunuz. Hani işte oradaki dükkandan, köşeden, gidince karşıdan, fırını geçince, camiden, çeşmeyi geçince, meyhaneden diyorsunuz. Evet. İşte onu tarif ederken adam bir türlü anlamıyor. Ya sen o mahallede oturmuyor musunuz dediniz mi? İtiraz etmesi gerekir mi daha? Ben 15 yıl oldu oradan ayrılalı dedi mi de o zaman siz susun. Sizin aklınız ermez mi olur değil mi? Sanki bu iş böyle bir soru. Aklınız ermez mi sizin? Yani siz bunu bilmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Dinlemeyecek misiniz? وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ اِنَّا لَا نُضِيُ وَاَجْرَ الْمُسْلِح۪ينَ Evet, aklı erenler, onlar kitaba sımsıkı sarılsınlar. Ama kitaba sarılmayla birlik yapacakları bir iş daha var ve اَقَامُ الصَّلَاةِ Namazı ikame etsinler. Namazı doğrultsunlar, namazı diksinler, ayağa kaldırsınlar. Namazı çiğnemesinler, çiğnetmesinler. Namazı çiğnemek. Yani namaz kılarken kendilerini, hayır öyle değil. Namazın bir misyonu vardır. Namazın bir özelliği vardır. Namazın bir fonksiyonu vardır. Namazın bir namaz olma özelliği, hayatı düzenleme özelliği vardır. Yani namaz ikame edilmelidir, ayakta tutulmalıdır, ezilmemelidir, bozulmamalıdır. İşte bu özellikleriyle muhafaza edilen bir namazdan söz ediliyor sanki. Ama bakıyoruz namaz kılıyor insanlar. Selamdan sonrasına karışmayan bir namaz. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir namaz. Yani selamdan sonrasına karışmıyorsa, baştaki iftidah tekbiri dediğimiz Allahu Ekber'den öncesine de karışmıyordur. Evet öyle zaten. Hatta abdest alırken bile namaz dışında, abdest bitiminde namaz dışında, mescit veya seccade başına gelmeden namaz dışında bir kafaya sahip, namaz kılarken de öyle diyeceğim de ayıp olmasın gibi değil mi? Hani öyle yapıyormuş öğrenciler. Birisi açık açık örnek veriyordu. Sabah namazının sünnetine başlamış, o günkü final sınavının konuları gözünün önüne gelmiş. Hoca bunu sorar ama bunu sormaz, dur bunu sordu değil bunu sormaz derken birinci rekatta soruları şöyle bir sıralanmış. Tamam, rükû secde ahip adet yerini bulsun değil ama namaz kılıyor zaten adam canım onları düşünsün tabi bu arada. İkinci rekatta da o sorar dediği soruların kendisi açısından değerlendirilmiş, acaba bunu mu şunu mu öne alsam hangisini derken namazı bir güzel bitirmiş. Yani o öğrenci olunca vur abalıya ben de vurdum. Öteki 31 vade, 61 vade, 91 vade derken o da öyle ayarlıyor. Bir başkası ama bak İstanbul şubesi, Konya merkezi yok Ankara distribütörü ya da İzmir dağıtıcısı derken o da kendine göre böyle bir yöntem buluyor. O da namazda onları ayarlıyor tabii. Ama ne yapsın yani elem tera keyfe faal ederken adam diyormuş ki duymadınız mı? Hey millet bak ıspanak değil. Bak pırasa değil, Allah Kur'an'da tereyi övüyor, öyleyse tere, bak ben tere satıyorum. Nerede övüyormuş? Elem tere diyormuş ya Allah, keyfe feala Rabbık'la beraber. Öteki de diyormuş ki ben de tabanca satayım. Çünkü Allah rutabence niyya diyor, ruhu atıyorsun tabence, niyya ile atıyorsun Meryem suresinde oluyor tabanca. Sevsinler seni derlerdi eskiden. Ben de desem mi ki boşa gitmesin yani. Evet insanlar böyle. Yani namazın ikamesi ayrı bir şey. Namazda olmak demektir. Namazda yaşamak demektir. İki namaz arasında Allah'la beraber olmak, namazda alınan mesajı iki namaz arasında uygulamak demektir. Allah'tan alınan mesajın Allah adına uygulanmasından sonra Allah'ın huzuruna gidip tekmil vermek demektir. Ya Rabbi dediğin gibi demektir, sana söz veriyorum demektir. Sen en büyüksün, senden başka büyük tanımıyorum. Senin huzurunda iyilerim, başkasını takmıyorum. Sana hamd ediyorum, senin dediğin gibi yaşamaktan dolayı memnun oluyorum, mutlu oluyorum. Ben bu mutluluğumu, ben bu güzelliğimi sana arz ediyorum. Senin huzurunda eğilmekten başka ben kimsenin huzurunda eğilmiyorum. Sadece seni memnun etmek istiyorum demektir gibi gibi bölümleriyle. Bir namaz formunun huzurundayız. İşte bunu yapanlar ama onlar özellikle ve öncelikle namazda kendilerinden istenen hayat programını alacakları, algılayacakları, öğrenecekleri bir kitapla birliktelikleri varsa yümessikûne bil kitap, yani sımsıkı sarılıyorlarsa, beraber oluyorlarsa, ciddi alıyorlarsa, kitap onların, onlar kitabın oluyorlarsa, kitabın içine girmeye, kitabı içlerine girdirmeye çalışıyorlarsa, işte o zaman inna la nudiyu ecral muslihin, böyle olan insanlar ıslah sahibi insanlardır. Tersi ifsat idi, düzen bozuculuktu ya da düzensizlik ya da Allah'ın istediği düzenin dışına çıkmaktı. Ama bu insanlar sulh ve sükundan yanaydılar, salih olmaktan yanaydılar. Hani 2-3 ayet önce okumuştuk ya, hani minhum es-salihun, işte onlar salihlerdir, muslihlerdir. Hem kendileri salih hem başkalarını salih etmeye çalışanlardır. İmanın gereği bir hayatı yaşayanlardır. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla Kur'an'da innellezine amenu ve amilus salihat gibi ayetler inanan ve inancının gereğini yaşayanlar, yani imanın gereği bir amelle hayatını düzene sokanlar anlamına gelecektir. Böyle olanların ne ecrini ne mükafatını Allah elbette boşa götürmeyecek. Ama kimlerin, tekrar ediyoruz, وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ. Zaten bu ve benzeri gerçeklerden hareketle ben insanlardan galiba ama sadece iki şey istemekten yanayım. Bir, okuma, iki, namaz. Yetti mi? Yetti tabii. Yani mesela dün biriyle, mesela bugün biriyle karşılaşıyorum. Yani bay ya da bayan olabilir, kılık ve kıyafetiyle ayrı bir toplumsal yapının göstergesini üzerinde taşıyabilir. Ya da meslek icabı diye üzerinde farklı formlar vardır, formalar vardır. Onlar beni o anda enterese etmemelidir. İnsandır, beni Adem'in bir parçasıdır ya. İşte bu insan için ben teklifte bulunuyorum. Senin değil ama benim, hayır ikimizin değil, bütün insanların yanlışlarını ikiye ayırıyoruz diyorum. Bir, dini az bilme. Dinle az bütünleşme yanlışımız var. Az bütünleşmişiz. Bilmiyoruz diyeceğim, ayıp olmasın tabii. İkincisi de şu. Yani diğerlerini hep ikinci gruba alsak, değil mi ama? Yani yanlış söylüyorsundur, yalan yapıyorsundur ama işte görevini yapmıyorsundur ama yani oruçta şöylesindir ama kıyafette böylesindir ama ticarette böylesindir. Onların hepsini düzeltecek bir form bulduk ya önce. Neydi o? Yani dini az bilme yanlışımızı ortadan kaldırınca, dini öğrenmeyi gerçekleştirince, dini din diye öğrenince, ama o değilse zaten o da büyük bir yanlış. Dini bilmedeki yanlışlar büyük tabii insanlarda. İşte o ortadan kalkacak diyoruz. Demek ki وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ, kitap ve sünnetle beraber olacaksınız. Yani bunun pek çok formu bulunabilir, formülü bulunabilir. Ama ben bugüne kadar öğrendiklerimin en kolayını yeniden söyleyeyim, zaman zaman ifade ediyorum. Ömrünüzde bugüne kadar hiç meal okumadınız mı? Öyle mi? İlk defa mı? Tamam. Yani gücüm yetiyorsa hediyesi benden olsun, ayrı şey. Ama 10 günde bir meal bitirin. Hemen bocalıyor karşımdaki. Ne oldu? Çok mu oldu diyorum. Kusura bakma. Evet diyor. Çok oldu. O zaman 9 günde olsun diyor. Yani kendisi söyledi ya. 10 çokmuş. Biz de 9'a indiriyoruz. Ya öyle değil. Yani Kur'an çok diyor kimileri. Ama ne yapayım? Diyorum ki özür dilerim, yani Allah bu kadar göndermiş, onu azaltamam lütfen. Öyle değil yani, acaba okur muyum? Evet diyorum, 10 günde okunur. Eğer okursan, yani Allah 24 saat vermişse sana, sen onun onda birini Allah'a yeniden iade etsen, yani bereketle dönecektir sana, korkma. Diğer geri kalan, yani 2,5 saatini verince geri kalan saatler hep sana bereketle yeniden dönecektir, korkma diyorum. İşte bir okuma formülüne dönelim. Ama ikinci okuyuşta bu bir haftaya, evet bir haftaya inecektir. Lakin bir haftada bir meal bitirince ne anlayacak mı? Bitirsin, sonra konuşalım insanlarla. Hatta öteki haftada 2000 hadis okusun, sonra bir haftada bir meal, sonra bir haftada 2000 hadis okusun. İnsanlar Kur'an'la sünnetle bu anlamda hiç olmazsa yüzeysel bir tanışsınlar, ne var ne yok diye arkasından. Ama birileri tanıştırsın demiyorum bakın. Gelin bana, ben öğreteyim değil. Biliyorsunuz bu derslerin de temel mantığı oydu. Yani insanlar dinlerini öğrensinler dersini yapıyoruz. Dini öğretme dersi değil, dinin öğrenmesi gerektiği dersini yapıyorduk. İşte bir haftada bir meal, bir haftada 2000 hadis okuyalım. Sonra bunları gündemde tutmanın yollarını onlar bize söyleyecek zaten, ama bir de namaz kılalım. Yani namaz, evet ya, namaza ara vermeyelim. Her şeye rağmen. İyi günümüzde, ters günümüzde, gafletimizde, cahilliğimizde, alimliğimizde, neyimiz varsa derdimiz ve sıkıntımızda, vallahi hoca aslında başlayacağım ama şu kafam bir sakinlesin diyenlere, Sakinledikten sonra niye başlayacaksın diyorum. Yani namazsız ve Kur'ansız ve sünnetsiz sakinleme imkanı bulmuşsan tamam, zaten Allah'a hatta söyleyelim, bir dilekçe gönderelim. Ya Rabbi sen bu kitabı huzur bulsun insanlar, sükun bulsun diye göndermişsin ama onsuz da bulduklarına göre buna gerek yok galiba diyebilirim diye espri yapıyoruz. Ve izne taknel cebele fevgahum. Yine İsrailoğullarına döndü ayet 171. Hani hatırlar mısınız? Bu sefer bizi hatırlatıyor Allah. Daha önce İsrailoğullarına demişti ki, hatırlıyor musunuz Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmıştık diye. Ama burada bize diyor ki, hani bakın hatırlar mısınız? Onların üzerine biz dağ kaldırmıştık. Artık Tur bizim için bir dağ. Ke'ennehu zulletun. Sanki bir şemsiye gibi, sanki bir gölge gibi, bir gölgelik gibi üzerlerinde duruyordu. Ve zannu, bunun üzerine onlar, ennehu vakiun bihim, ciddi aldılar, evet dediler, sanki düşecek üzerimize. Bunu böyle bildiler, kabul ettiler ki sanki o üzerlerine düşüyor. Yani Allah onlara diyordu ki, hudû mâ âteynâküm bi kuvvetin, ben size ne vermişim, ne demişim, ne söylemişim, sizinle ne anlaşma yapmışım, benim sizinle anlaşma metninde neler var, onları ciddiye alın, kuvvetle, ciddiyetle gerçekleştirmeye, evet mi değil mi? وَذْكُرُوا مَا فِيهِ Ve içinde ne var ne yok gündemde tutacaksınız. Enteresan bir ifade. Yani evet ciddiye aldık demek yetmeyecek, gündemde tutacaksınız. Yani bunu insanlara anlatmak, hayır, kendiniz gündemde tutacaksınız. Yaşanarak, evet, konuşarak, evet, söyleyerek, evet, yaparak, evet, veya yapmayarak, kaçarak, kaçınarak, evet, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ancak o zaman muttaki olursunuz, Allah'a karşı gelmekten o zaman sakınırsınız, Allah'la beraberliğinizin anlamını o zaman bulursunuz, yani haramları çiğnemekten kaçınmanız, Allah'a karşı gelmekten korkup sakınmanız ancak o zaman gerçekleşir, öyle diye anlaşma yapmıştı Allah, hatırladınız mı? Evet, hatırlıyoruz. Ben o zaman orada, evet ben o zaman orada yoktum madde, beden olarak. Ama ben o gün orada ne olduğunu Allah bana dedi ve ben öylece biliyorum. Kesin ve doğru biliyorum. Bu surenin baş tarafında bir ayetten dolayı bir hadis hatırlamıştık. Yeniden dönüyorum ben oraya şimdi. Fe lenes'elennellezine ursile ileyhim ve lenes'elennel murselin. 6. ayet. Aşağı yukarı şöyle demiştik. Kendilerine elçi gönderilen insanlar ve de kendilerine gönderilen elçiler hepsi hesaba çekilecekler. Yani peygamberlerde mi? Evet onlar da hesaba çekilecekler. İyi ama yani ne sorulacak ki diye merak ediyoruz. Peygamberimiz bize şu bilgileri veriyor. Peygamberlere denilecek ki siz görevinizi yaptınız mı? Evet diyecekler. Peki delil? İşte ya Rabbi ümmetimden bunlar Müslüman oldular ve onlar benim belgelerim. Güzel. Ama bazı ümmetlerden hiç inanan olmayacak imiş. Yani öyle peygamberler var ki hiç inananı olmamış. Onlara da soracak Allah, siz görevinizi yaptınız mı? Evet ya Rabbi. Peki delil? Yok kimse, inanan kimse yok ki. O işte o anda, o demde ümmeti Muhammed'den birileri ki inşallah biz olalım diye dua ediyorum. Atılacakmış ortaya. Ya Rabbi ben şahidim ki işte bu kulun görevini yaptı. Cenab-ı Hak diyecekmiş ki, kulum sen o gün yoktun, sen orada değildin, sen o ümmetten değildin, ne biliyorsun bu peygamberin peygamberlik görevini yaptığını? Diyecekmiş ki inşallah diyen biz olalım, o mümin, o kul, o ümmeti Muhammed'den olan Müslüman. Ya Rabbi sen bize peygamber gönderdin, o peygamberle kitap gönderdin, o kitap ve peygamber bize dedi ki, peygamberler görevlerini yaptılar, hepsi yaptılar. Ben ondan dolayı şahidim diyecekmiş. İşte ben ondan dolayı, Tur Dağı'nın İsrailoğulları üzerine kaldırıldığına, onlardan ahit alındığına, misaklarının yenilendiğine, bir gölge gibi, bir gölgelik gibi, bir şemsiye gibi ama dağ olarak bizzat üzerlerinde durduğuna, o tehdit unsuru oluşturdukça onların ihanete cesaret bulamadıklarına inanıyorum. Hatta onlarda bir adet o günden bu yana intikal eden diye okudum. Şöyle birkaçları yerde, birkaçları biraz yukarıda, yani yarım buçuk alnının bir köşesiyle secde eder adetleri, yani ibadetleri varmış. Bununla neyi kastediyorlarmış? O günü hatırlıyorlarmış. Meğer adamlardaki hinliğe bakın, birkaçları aşağıda şöyle alınlarının bir ucunu yere koymuşlar. Öteki gözlerinin ucuyla da dağa bakıyorlarmış. Yok ya Allah öyle yapsa da dalga geçiyor bizimle. Şimdi kaldırın asla boşver evet demeyelim, yük altına girmeyelim diye. Ama bakmışlar ki iş ciddi, mecburen evet demişler. Fakat sonunda O evet demelerinin hiçbir anlamı olmamış. Yine bildiklerini yapmışlar, yine yoldan sapmışlar, yine çıkıp gitmişler. Buna göre Allah'ın bir söz alışı ama bu iş için bir zorlaması örneği var tarihte. Peki herkes için aynı şey olsaydı mı, yani şöyle desin mi bugünün insanları, şimdi de bizim bulunduğumuz yerdeki dağı, hangisi o? Biz Kayseri'deyiz, Erciyes Dağı'nı. Yok biz Ağrı'dayız, Ağrı Dağı'nı. Ya da biz İtalya'dayız, Mont Blanc sistemini, sitesini ya da işte silsilesini. Ya da biz şöyle Torosların eteğindeyiz, Toros Dağları hep beraber, bulutlar gibi. Öyle değil. Peki Allah o zaman bunu yapmış da şimdi yapmamışsa, onu bize anlatımı yetmez mi? Bak ben böyle yaparım demez mi? Elbette yeter yetmeye de, ama Allah bizden söz alışını bir başka formda, bir başka formülde anlatıyor ve Araf suresinin söz alma dönemine, söz alma bölümüne geldik. Yani Allah'ın bütün insanlara, ben sizin Rabbinizim, bana isyan etmeyin, ben benim Rabbim, Rab oluşum ve ben benim ilah oluşum konusunda bütün gerçekleri, bilgi ve belgeleri İsrailoğullarının üzerine koyduğum Tur Dağı üzerlerine çıkarıp gösterdiğim Tur Dağı'ndan daha ayan beyan olarak size gönderiyorum. Bana isyan etmeyin, beni Rab ve ilah kabul edin diye bizimle bir anlaşması var. İşte surenin o bölümüne geldik. Üç ayet var arka arkaya. Üçünü de okuduktan sonra Allah izin verirse anladıklarımı bir bir sıralamaya çalışayım. Ve iz akaza rabbuke min beni adam min zuhurihim durriyetehum ve eşhede hum ala enfusihim elestu bi rabbik. Kalu bela. Şehidna. En tekulu yevmel kıyameti inna künna an hâza gâfilîn ev tekulu innemâ eşrake âbâuna min kablu ve künna zürriyeten min ba'dihim efetuhlikuna bimâ fe'alel mutilû. İki ayet böyle. Önce okumamın nedeni şu, bu ayetler konusunda değişik yorumlar var tefsirlerde. Elbette ben de kendi kafama göre takılacak değilim. O yorumlardan sevdiğim, beğendiğim, hoşuma giden birini elbette size aktaracağım. Ama hangisini desem diye tereddüt etmemin ya da işi dolandırmamın anlamı yok. Bakın tek tek önce anlamlarını ya da meallerini söylemeye çalışalım. Ve iz nitekim. Hatırlar mısınız? Bakın tarihte ya da bir vakitler ya da halen oluşumu devam eden bir gerçekten söz ediyoruz. Dinleyin. اَخَذَ رَبُّكَ Senin Rabbin aldı. Min beni Adem'e, Adem oğullarından, bakın, Adem oğullarından, Adem'den değil. Onu başta bir biliyoruz, öğreniyoruz. Bu konu özel ve önemli bir nokta. Min beni Adem, Adem oğullarından aldı. Ama Adem oğullarının neresinden, nasıl, hangi bölümünden? Min zuhurihim, onların sırtlarından aldı. Allah, yani senin Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından ne almış? Zürriyetehum, onların soylarını aldı çıkardı, ortaya koydu. Kelime böyle. Demek ki Adem'den çocuklarını aldı değil, Adem oğullarından herkesin kendi zürriyeti, kendi soyunu ortaya çıkardı. Yani babam, evet onun soyu ben, ben babamdan, yani babamın babasından babam, onun babasından babamın babası gibi herkes Adem oğlu olarak çocukları onlardan doğmuş ya da ortaya çıkmış olarak düşünüyorum. Demek ki Adem oğullarının sırtından, zahrından, arkasından onların zürriyetlerini, soylarını ortaya çıkardı. Zahır aslında bir de arka anlamına gelince sanki hani babanın arkasından evladı, onun arkasından torun, yani dedenin torunu durumunda, onun arkasından onun oğlu, onun arkasından arkasından dediğimiz arka işi var ya, sanki birbiri peşi sıra arka arkaya arkalarından Adem oğlunun soylarını ortaya çıkardı da Allah ve eşhedehum, onları şahit tuttu. Şahit olun dedi, dikkat edin dedi, bakın bir gerçek ortaya koyuyorum ama neye şahit olacaklar? Ala enfusihim. Kendileri, kendilerine şahit olacaklar. Yani bakın bir koyun bir kuzuyla beraber giderken adam çaldı şahit olun değil. Bakın bir ev vardı yıktım yıkıyorum şahit olun değil. Bakın güneş doğarken ay kayboluyor, şahit olun değil. Ya ne? Ve eşhedahum ala enfusihim, kendileri üzerine kendilerini şahit tuttu Allah. Siz size bakın. Siz size iyi bakın. Bak ben sizi ortaya koymuşum. Sizi babalarınızın arkasından, çocuklarınızın arkasından çocuklar olarak sizi ortaya koymuşum. Kendinizi ortaya koymuşum. Siz kendi üzerinize kendinizi şahit tutun ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bizi bize şahit tutuyor. Ama biz kim? Ben babamın arkasından gelen soyu, baban da babasının arkasından gelen soyu, Adem oğlunun arkasından gelen soyu ortaya çıkıyor ve Allah her bir arkadan gelen soya, her bir soyun soyuna, her bir zürriyete şahit olun kendinize. İyi bakın, bak ben sizi şahit tutuyorum ki soruyorum. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani Allah şahit tuttu da dedi ki demiyorum bakın. Çünkü kale yok burada. Yani dedi sözü yok. Onun için elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye insanları, soyları, zürriyetleri kendi aleyhlerine, kendi üzerlerine şahit tutarak dedi. Galu bela, onların cevabı evet, sen bizim Rabbimizsin ya Rab dediler. Zaten bu cevabı onlar desinler, bu gerçeği bilsinler, bu şehadete onlar vakıf olsunlar diye Allah öyle yapmıştı. Arkasından, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz şehidna, bu işe şahit oluyoruz. Yani şahidiz ya Rabbi. Gördük, tanığız ya Rabbi. Görüntüyüz, bilgiyiz, belgeyiz ya Rabbi dediler. Neden yaptı Allah bu işi? En tekulu, çünkü dersiniz diye. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde inna künna an hâzâ gâfilîn. Biz bu şahit tuttuğun konu üzerine meğer gafilmişiz, meğer bilgimiz yokmuş dersiniz diye ben sizi şahit tutuyorum dedi Allah. Yani benim sizin Rabbiniz olmam konusundan siz gafil olduğunuzu beyan edersiniz diye. İşte yarın kıyamet gününde böyle bir iddia ile karşıma gelirsiniz diye ben şimdiden sizi şahit tutuyorum. Dahası evtekulu, ya da şöyle söylersiniz diye, innema eşrake abauna min kablu, meğer ki daha önce babalarımız şirk koşmuşlar. Yani biz ne yapalım? Peki biz ve künna zürriyeten min badihim, onların peşi sıra gelen, onların nesli durumunda, onların soyu durumunda, onların zürriyetleri durumunda olan insanlarız. Dolayısıyla efetühlikünâ bimâ fealel muttilûn, yani içimizde birileri batıl işler yaptılar, iptal edilesi hayat peşinde koştular, hep batıl uyguladılar. Yani yapıp ettikleri, yaşadıkları batıldır diye onların yapıp ettikleri bu batıllardan dolayı bizi helak mı edeceksin Allah'ım dersiniz diye. Yani siz onların soyu olduğunuzu söyler, babalarınız da şirke koşmuştu, babalarınız da Allah'a şirk koşmuştular. İşte bu iddialarınızdan dolayı itiraz edersiniz. Ya da biz bilmiyorduk, haberimiz yoktu, bize önce söyleseydin, biz ondan haberdar olsaydık dersiniz diye, işte ondan dolayı sizi size şahit tutuyorum dedi Allah. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. İşte Allah ayetleri böyle fasıl fasıl, tafsilatlı biçimde ortaya koyar. Belki dönersiniz gerçeğe, belki dönersiniz İslam'a, belki dönersiniz sırat-ı müstakime, belki dönersiniz Allah'a kulluğa diye Allah tafsilatlı biçimde hem de fasıl fasıl, bölüm bölüm işte bu gerçekleri böyle anlatır Allah. Ben bu ayetleri böyle anladım. Tekrar özetliyorum. Yani Hazreti Adem'den önce bir olay değil gibi geliyor bana. Efendim ruhlar yaratılmış, sıraya konulmuş. Ne dersiniz? Ben sizin Rabbiniz miyim? Onlar da evet demişler. Hatta secdeye kapanmışlar. Kimileri tav'an, kimileri kerhen yapmış. Yani isteyerek ya da istemeyerek secde etmek zorunda kalmışlar. Sonra da Allah hani bir vakitler böyle ben sizden söz almıştım ya diye şimdi bize soruyor şeklinde anlayanlar da var. Şöyle bir itiraz, hayır ben ona katılmıyorum bu anlayışa. Yani Allah bizden böyle bir söz aldıysa biz neden hatırlamıyoruz? Allah diyor ya, hatırlaman gerekmez ki. Ben ki aciz, ben ki zayıf, ben ki dünü değil bugünü unutan bir varlık. Allah da unutmak ne bilmez, haşa ve kella. Öyle bir özelliği olmayan bir varlık. Yani Allah dediyse tamam, böyle bir anlaşma vardır. Evet. Ama bu anlaşma acaba ben doğmadan önce mi, yoksa ben var olunca, var olmaya devam ettiğim süre her gün mü, aklım başımda olan her gün mü, ben ikinciden yana dedim. Yani inandığımı öyle söyledim ama birinciyi yanlış demedim elbette. Elbette öylesi de güzeldir. Yani Allah sema ile arz ile, gündüz ve gece ile, var ve yok ile, güzellik ve çirkinlik ile, ya da hak ve batılla, şu yaşanan hayatla, gönderdiği peygamberle ve de onunla gönderdiği kitapla, ya da bu bana ulaşan hak ve hakikatin ta kendisi olan, bu gerçeğin ta kendisi olan vahiy ile, ben Allah'a sözümü her an tazelemeye, Allah'ın bana böyle dediğini her an düşünmeye çalışacağım. İşte Allah bana Araf suresinde kelimelere dökmüş olarak bana bundan haber veriyor. Diyor ki, ben sizi babalarınızdan sonra onların soyu olarak yarattım. Siz yarın kıyamet gününde, ya Rabbi bu işten gafildik, sen Rab ve İlah oluşun gerçeğini bilememişiz. Ya da ya Rabbi biz babalarımızın soyu olarak evet onlardan sonra yaratıldık ama sen de biliyorsun ki onlar şirk üzere yaşıyorlardı. Allah'ı ortaklı, seni ortaklı biliyorlardı. Seni kendi başına Rab ve İlah olmaya layık değil zannediyorlar. Öyle bir düzen kurmuşlardı. Biz de onlardan sonra o yanlışa devam etmişiz. Yani kusura bakma, affet bizi. İçimizde bu işleri yapanlardan dolayı da bizi helak etme ya Rabbi dersiniz diye ben şimdiden size söylüyorum. Bakın sizin anlaşma yapıyorum. Kıyamet günü biz bu işten gafildik demeyesiniz diye. Çünkü dersiniz değilse ben bunları size haber veriyorum diyor. Ben ayetleri böyle anlıyorum. Allah en doğruya bizi isabet ettirsen, doğruda doğruları hem yapmak, hem anlamak, hem kabul etmek, hem iman etmek kolaylıklar ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.